Ayrım 7, sayfa 106. C. Sosyal bilimlerde sermaye kavramı. 20. yüzyılın sonlarına doğru sosyal bilimlerde sosyal, beşeri, simgesel ve psikolojik sermaye gibi sermayeyi insani niteliklerle tanımlayan kavramlar ortaya çıktı. Bunlardan en yaygın olanı sosyal sermaye kavramıdır. Sosyal sermaye kavramı, bireyler arasındaki ilişkiler ağını güvene bağlı olarak ortak hedeflere yönmeyi, daha doğrusu güven ve dayanışma hissi sonucunda oluşan üretim imkanlarını çağrıştırır. Kavram kısaca, insanların ortak amaçları için gruplar ya da organizasyonlar halinde bir arada çalışabilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Parantez içinde Fukuyama 1999. Sosyal güvenin toplumsal bütünlüğe katkısına ilaveten, iş başarısını arttıracağı açık bir husustur. Sosyologlar, ekonomik refahın sağlanmasını ağırlıklı olarak sosyal sermayeye ve bir toplumun bireyleri arasındaki güven duygusunun yaygınlığına bağlamaktadırlar. Sosyal sermaye, büyük ölçüde bireylerin birbirlerine olan güvenleri üzerinde şekillenmektedir. Beşeri sermaye kavramıyla, insanın üretime katkı sağlayan eğitim, beceri, tecrübe ve düzenli çalışabilme gücü kastediliyor. Bireylerin çalışıp üretimde bulunabilmeleri için hem bilgi, tecrübe bakımından donanımlı, hem de bedenen ve ruhen sağlıklı olmaları gerekir. Parantez içinde Fukuyama 23. Bu anlamda beşeri sermaye, sosyal sermayenin temelini oluşturur. Zira bireylerin birlikte çalıştıkları insanlarla uyum içerisinde çalışabilmeleri için yaptıkları işe yönelik orada bulunan herkesin yeterli bilgi ve beceriyle donanımlı olduğuna güvenmeleri gerekir. Beşeri sermayesi yüksek ancak sosyal sermayesi düşük bireyleri nitelemek için kültürümüzde okumuş ama adam olamamış denir. Üstelik adam olmamış okumuşların okumamış adam olmamışlara göre işlem maliyetleri daha yüksektir. Parantez içinde Demir 2013-150. Pierre Bourdieu, parantez içinde 1991-14, pazar, sermaye, kar, gelir gibi ekonomi dilinden ödünç aldığı kavramlara çalışmalarında sıkça yer vermesiyle bilinen bir sosyologdur. O, bilinen anlamında ekonomik sermayenin dışında kültürel, sosyal ve simgesel, parantez içinde sembolik, sermaye olmak üzere farklı kavramlar da kullanmaktadır. Kültürel sermaye, eğitsel ya da teknik nitelikler olarak bilgi, dil ve beceri gibi kazanımları, sosyal sermaye, bireyin kendi çıkarlarını geliştirmesine izin veren sosyal bağları, ağları ve ilişkileri, grup aidiyetini, simgesel sermaye ise fiziksel görünümü, şeref ve onuru ifade eder. Psikolojik sermaye, konumuzla bağlantılı diğer bir kavramdır. Beşeri sermayenin ne biliyorsun, sosyal sermayenin kimi biliyorsun ve finansal sermayenin neye sahipsin sorularından farklı olarak psikolojik sermaye, temelde kim olduğun ve pozitif gelişim bakımından ne olabileceğin sorularına karşılık gelen bir kavramdır. Bu psikolojik durum, pozitif duygulanım, öz disiplin, öz saygı, temel öz değerlendirmeler ve benzeri durumlara göre değişen ve farklılaşan bir nitelik taşımaktadır. Parantez içinde Çetin 2012. Lutens ve arkadaşları, parantez içinde 2008-10, psikolojik sermaye yapısını en iyi açıklayan psikolojik niteliklerin yeterlilik, dayanıklılık, iyimserlik, umut ve esneklik olduğunu belirtiyorlar. Tüm bu kavramların hayata geçirilip operasyonelleşmesinde dini ve manevi değerlerin çoğunlukla pozitif katkısının olduğu bir gerçektir. Dinin, beşeri sermaye ve sosyal sermaye kavramlarıyla çok yakından ilgisinin olduğu tartışılmazdır. D. Din ve sosyal sermaye. İnançlar, erkek ya da kadının eğitim, bilgi ve becerilerle donanımlı olmaları konusunda farklı işlevler sergileyebilirler. Keza güvenilir olmak kadar başkalarına güvenmek, güven telkin edecek ya da güveni ortadan kaldıracak davranışlar, suçlar doğrudan dini kodlarla bağlantılı olabilir. Sosyoekonomik ilişkilerin gelişiminde kritik önemi olan güvenin bulunduğu sosyal sermaye, rasyonel hesaplamalardan ziyade büyük ölçüde dinsel ve kültürel alışkanlıklardan doğar. Kuşkusuz kültürel unsurlar ekonomistlerin rasyonel fayda maksimizasyonu yapan bireyler olarak belirlediği insan varlığının temel modelinde kullandıkları gibi her zaman rasyonel bir seçim değildir. Örneğin Hinduların ineğe kutsal bir varlık gözüyle bakma inançları rasyonel bir seçim görünmemektedir. Bu inanç, Hindistan nüfusunun yarısı kadar sayıda ekonomik olarak verimsiz bir inek ordusunun beslenmesine yol açtığı halde, Hindular her şeye karşın ineklerin kutsal konumunu sürdürmeye devam etmektedirler. Ancak kültürlerin çoğunlukla irrasyoneliteyi doğurduğu ileri sürülemez. Alışkanlıklar ve dünyevi olmayan amaçlar doğrultusunda işleyen kültürel gelenekler, her şeye karşın çoğu defa fayda maksimizasyonu sağlayabilmektedir. Parantez içinde Fukuyama 43. Weber'in kapitalizmin gelişimiyle ilgili temel önermesi bundan ibaretti. O, yalnızca Tanrı'yı yüceltmek isteyen ve dünyevileşmeyi reddetmeyi kendi başına bir hedef olarak ortaya koyan ilk püritenlerin dürüstlük ve tutumluluk gibi sermaye birikiminin oluşmasında son derece yardımcı olan bazı erdemler geliştirdiklerini söylemektedir. İslam kültüründe karşılıklı güvene dayalı akitlerin, şirketleşme türünden iş ortaklıklarının önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Davut'un hakemlik yaptığı bir davayı anlatırken, ancak iman edip salih işler yapanlar müstesna, ortakçıların çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. İkazıyla ortakları dürüst davranmaya davet etmektedir. Esasen bu uyarı, ortakçılığın temelinin iman ve salih amel üzerine kurulu olmadıkça şaibeden kurtulamayacağını açıkça belirtmektedir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed parantez içinde sallallahu aleyhi ve sellem de iki ortak birbirlerine hıyanet etmedikleri sürece üçüncüsü benim, onlar birbirlerine hıyanet ettikleri takdirde ben aralarından çekilirim uyarısıyla iş ortaklığının önemine dikkat çekmiştir. Hadiste başarının yolunun güven ve dürüstlük esaslı organizasyonlarda olduğu vurgulanmaktadır. Kolektif bilinçlerinde yer alan bu kültür kodları sebebiyle Müslüman toplumların sosyal sermaye unsurlarına potansiyel olarak sahip olduğu söylenebilir. Ebu Davud, Büyü 26. Müdarebe ve akitlerin belgelendirilmesi. İslam hukukunda emek sermaye ortaklığına dayalı müdarebe büyük ölçüde güven esasına dayalıdır. Bir finansörün belirli miktardaki sermayesini bir başkasına çalıştırmak üzere vermesi ve elde edilebilecek kârına belirledikleri şartlara göre ortak olması anlamına gelen müdarebede zarar yalnız sermaye sahibine aittir. İşletmecinin zarar durumunda ise sadece emeği boşa gitmiş olur. Müdarebede güven son derece önemli olmakla birlikte bazı şartların ileri sürülmesiyle akdin desteklenmesi de mümkündür. Ancak güvene dayalı iş ortaklıkları, katılımcıların haklarını koruyan yasal zeminden yoksun olmamalıdır. Hiçbir zaman güven, yasal düzenlemelerin gereksiz olduğu anlamına gelmez. Resmi sözleşme ve ticari yasaların, sağlıklı bir ekonomik ilişkinin ortaya çıkışı için gerekli ön şartlar olduğuna hiç kimsenin itirazı olamaz. Kur'an-ı Kerim'de süreli ticari anlaşmaların hem de iki şahit huzurunda mutlaka kayda geçirilmesini ısrarla talep etmektedir. Bu, herhangi bir zafiyet ya da anlaşmazlık durumunda işlemlerin belgelendirilmesi açısından gereklidir. En gelişmiş güven duygusu ya da ahlaki yükümlülüklerin bunların yerini alabileceği ileri sürülemez. Ama bu tip yasal kurumlarla birlikte ekonomik ilişkilerin ek bir koşulu olarak yüksek düzeyde güvenin varlığı ekonomik etkinliği arttırır. İslam kültüründe teorik olarak güven önemli yer tutmakla birlikte bireysel girişimciliğin de zayıf olduğu Türk toplumunun genel sosyal sermaye profili araştırmalarda geçer not alamamaktadır. Araştırmalar güven düzeyi açısından Türkiye'nin düşük bir noktada olduğunu gösteriyor. Gündelik hayatta her an burun buruna geldiğimiz güvensizlik örnekleri toplumun birbirine güvenmediğinin kanıtı. Buna göre toplumun genel çerçevede yüksek güvenli değil, düşük güvenli (parantez içinde Fukuyama) bir toplum olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal araştırmalar da bu olguyu desteklemektedir. Dünya Değerler Araştırması verilerine göre Türkiye, dünya ülkeleri arasında güven düzeyinin en düşük olduğu ülkelerden biri. 1990'da çoğu insana güvenirim diyenlerin oranı %10 düzeyindeydi. 1997'de tekrarlanan aynı araştırmada güven duygusu bu kez %6,5'e gerilemişti. 40 ülkede gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'deki güven düzeyini diğer ülkelerle karşılaştırmaya imkan vermektedir. Dünya Değerler Araştırması'na göre Türkiye, 40 ülke arasında Brezilya'dan sonra insanların birbirine en az güvendiği ülkedir. İnanç ve din merkezli olmaksızın genellemelere ulaşan Dünya Değerler Araştırması'ndan farklı, bireylerin dindarlık düzeyleri açısından sosyal güvenin test edileceği bir araştırma hiç kuşkusuz ilginç sonuçlar verecektir. Nitekim Türk Doğan'ın, parantez içinde 1998, gerçekleştirdiği bir araştırmada sosyal sermaye unsurlarının dindarlık eğilimleri ağır basan işçilerde daha gelişmiş olduğu ortaya çıkmıştır. Dindar eğilimli işçiler tüm modern teknolojik yenilikleri kullanmakla beraber dayanışma, birliktelik, güven duyma gibi sosyal sermaye unsurlarını evrensel değerler olarak kabul etmektedirler. Güvensizlik, işlem maliyeti. İşlemlerin güven esası üzerine değil de güvensizlik üzerine kurulması, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir fon sıkıntısına yol açmaktadır. Gittikçe yaygınlaşan her güven bunalımı, daha çok masraf, kırtasiye, polis gücü, mahkeme salonlarında boşa geçen vakit ve mahkeme harcamaları demektir. Bunlar en sonunda toplumdaki güven duygusunun parçalanmasının topluma yüklediği dolaysız bir vergi haline dönüşmektedir. Bir işletmede birbirine güvenmeyen insanlar en nihayetinde kendilerini yalnızca müzakereye, anlaşmaya ve dava etmeye iten bir formal kurallar sistemi altında birbirleriyle işbirliği yapabildikleri bir toplumda bulacaklardır. Toplumdaki güvenin yerini alan bu yasal aygıt kaçınılmaz bir şekilde işlem maliyetini de beraberinde getirecektir. C. Aile kurumu ve din. Dini açıdan ilk toplum bir aile birliğiyle kurulmuştur. İlk aile aynı zamanda ilk dini alanı da oluşturmuştu. Aile ilk kurulduğu andan itibaren sürekli olarak bir yandan üyelerinin dini hayatını etkilerken diğer yandan da dinin etki alanında kaldı. Uzak Doğu dinlerinden Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'e kadar büyük dinler çocuğun ilk kalıcı tesirlere maruz kaldığı ailenin sağlam temeller üzerine kurulması için düzenleyici ilkeler getirdiler. Tüm dinler dünyevi konular içerisinde en çok aile ilişkilerinin kutsallığı ile ilgilenmişlerdir. Bundan dolayıdır ki hemen hemen tüm dünyada aile ile ilgili mevzuat muhafazakar bir karakter taşır. Söz gelimi Türkiye'de kanuni bir müeyyide olmadığı halde resmi nikahla birlikte akdedilen imam nikahı ile evlenmeler oldukça yaygındır. İslam kültüründe Allah'ın emri peygamberin kavli ile kız istenerek temelleri atılan aile başlangıcından itibaren dini motif ve metaforlarla şekillenmiştir. Bir din görevlisinin huzurunda akdedilen nikahta evli çiftlerin evliliklerinin Hazreti Adem Havva, Hazreti Muhammed Hatice ve Hazreti Ali Fatıma evlilikleri gibi kalp ısınıklığı içerisinde ülfet ve sevgiyle sürmesi, aralarında geçimsizlik, nefret ve ayrılık olmaması için dua edilir. Nikahın ayrılmaz parçalarından biri mehirdir. Sosyal bir güvence olarak erkeğin eşine vermesi gereken maddi bir meblağ olarak mehir, Hazreti Muhammed'in tavsiye ettiği önemli bir uygulamadır. Antropolojik olarak eş sözcüğü, Türk kültüründe dikkat çekici bir anlama sahiptir. Evli çiftlerden her birini ifade eden eşin, Türkçe'de başka dillerde rastlamadığımız bir anlamı daha var. Ana karnındaki cenini, parantez içinde fetüs, kuşatan zarın, parantez içinde plasenta adı. Parantez içinde delaney. Bebekteki kirli kan eş aracılığıyla anneye, annedeki temiz kan da bebeğe aktarılır. Eş, ana karnında bebeğin dolaşım ve solunum sistemini oluşturur. Dolayısıyla bebeğin doğum öncesinde tüm organ görevlerini üstlenen çok önemli bir dokudur. Bu anlamdaki eş, evli çiftleri nitelemek üzere Bakara 187'de geçen "Onlar sizin için bir giysi, siz de onlar için bir giysisiniz" ifadesinin bir yorumu gibidir. Aile sözcüğünün çağrışımları. Aileyi tanımlamak kimi kavramlar, tanımlayan kimi kavramlar bir kültürü yansıtacak tarzda çoğu defa sembolik bir işlev görürler. Mesela İngilizce'deki ailenin karşılığı olan family sözcüğü female parantez içinde kadın ile male parantez içinde erkek sözcüğünden türemiş gözükmektedir. Kelime bir bakıma kadın ve erkeğin birlikteliği anlamına geliyor. Nişan yüzüğü olarak kullandığımız alliance haddi zatında batı kökenli bir sözcüktür. Alliance Fransızca'da ittifak etmek, birleşmek demektir. Alyans bize gelişi güzel, özensiz kültür aktarımlarının yapıldığı Osmanlı'nın son dönemlerinde batıdan geçmiş olmalı. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlıca edebi eserlere göz gezdirildiğinde bol miktarda aile karşılığında familia sözcüğünün kullanıldığı hemen fark edilebilir. Arapça'da aile karşılığında yine aile ve üsra kullanılıyor. Her iki kelimenin de anlamları arasında sabırlı olmayı çağrıştıran işaretler bulunmaktadır. Bu durumda aile, üyelerinin zorluklara birlikte göğüs gerecekleri ve sıkıntıları sabırla aşabilecekleri bir alanı akla getirmektedir. Bir takım zorlukları çağrıştırsa da evlenme kutsal bir görevdir. Nitekim Türkçedeki ev bark sahibi olmak deyimi evlenmenin kutsallığına işaret etmektedir. Bark, Orhun abidelerinde mabet anlamına gelirdi. Ev de kutsal bir mabet kabul edildiğinden bark ile birlikte kullanılıyordu. Parantez içinde Gökalp 1341. Din, aile kurumuyla o kadar iç içedir ki evliliğin kuruluşu ve çocukların doğumundan üyelerinden birinin ölümüne kadar gerçekleştirilen toplantıların tamamında dini ögeler bulunur. İslam kültüründe çocuğun dünyaya gelişinde sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunması, daha sonra akika denilen kurbanla kutlanması bir dini gelenektir. Erkek çocukların ergenliğe ulaşmadan önce sünnet edilmeleri, başlangıcı Hazreti İbrahim'e uzanan önemli bir gelenektir. Yahudiler ve Müslümanlar çocuklarını sünnet ederken, Hristiyanlar sünnet yerine dünyaya gelen çocukları vaftiz ederler. Osmanlı'da okula başlayan çocuklar için düzenlenen görkemli amin alayları veya bet-i besmele, parantez içinde besmeleye başlangıç ve maşallah yazılı kuşaklar ya da takke ve benzeri başlıklarla günümüzde de geçerliliğini koruyan sünnet törenleri hep renkli dini motifler eşliğinde gerçekleştirilirdi. Her iki tören de aynı zamanda akraba ve dost dayanışmasını sağlayıcı işleve sahipti. Mevcut dinler arasında yalnızca İslam dini, kan bağına ilaveten süt bağını bir evlenme yasağı, parantez içinde ensest kapsamında değerlendirir. Buna göre aynı kan bağına sahip kimseler arasındaki evlilik yasağı tıpatıp benzeri süt hısımlığı içinde geçerlidir. Bunun dışında ensestin sınırlarına ilişkin büyük dinler arasında kısmen benzerlik söz konusudur. Kuzen evlilikleri Batı toplumlarında onaylanmazken bu, İslam toplumlarında son dönemlerde azalma eğilimi göstermekle birlikte görülebilen uygulamalardandır. Boşanma ve intihar gibi anomik olaylar da dinle ilişkili olabilmektedir. Katoliklerde protestanlara göre boşanmaların daha az oluşu dini kuralların bir sonucudur. Katolik inancı boşanmayı yasaklarken protestanlık buna bir yasak getirmemiştir. İslam boşanmayı sınırlı olarak onaylarken dul kadınlar için iddet adı verilen bir bekleme süresi ihdas etmiştir. Bekleme süresi. İddet, dul bir kadının yeniden evlilik yapabilmesi için beklemesi gereken belirli bir süredir. Bu boşanma sonucuna ilişkin yalnızca İslam kültürüne özgü bir düzenlemedir. İddet ilkesinin temel amacı, kadının gebelik ihtimali nedeniyle çocuğun babasını tespit etmek, böyle bir ihtimal yoksa bile psikolojik olarak kadının yeni hayatına hazırlanabilmesini sağlamaktır. Hamileyken dul kalan kadının iddeti doğumla birlikte tamamlanmış olur. Hamile olmayan dulların iddeti ise 3 temizlik süresine, parantez içinde aybaşı, karşılıktır. Bu, regl olmayan menopoza giren kadınlarda bir önceki ilkenin karşılığı olarak 3 aydır. Kocasının ölümüyle dul kalan bir kadının iddeti ise 4 ay 10 gündür. Bakara 2-234. Bu aynı zamanda kocasının ölümünden dolayı kadının beklemesi gereken yas süresidir. Geleneklerin büyük ölçüde yaşatıldığı Türkmenistan'da eşlerini kaybeden kadınlar yas ve iddeti sembolize etmek üzere bele kadar uzanan ve soluk kırmızı bir zeminde çizgili bir üst örtüsü kullanma geleneğini günümüzde de çoğunlukla sürdürüyorlar. Durkheim'in intihar araştırmasında Protestanların Katoliklere göre daha fazla intihar etmelerinin nedenleri arasında onların din ve aile anlayışlarının etkisi bulunmaktadır. Onun tezine göre aile bağları zayıf, bireysel bir hayatı tercih ettikleri ve kutsal kitabı yalnızca kendi anlayışlarına göre özgür araştırmaya tabi tuttukları için Protestanlar daha fazla intihar etmektedirler. Ölüm vaki olduğunda defin törenleri de önemli dini motifleri içerir. Antropolog B. Malinowski, defin törenlerinin aile ve toplum için sosyal önemine değinmiştir. Bir üyenin ölümü grubu parçalamakla birlikte tehdit eder. Dağılma ve kaçma içgüdüsünü uyandırır. Defin töreni grubu ortak sosyal davranışa zorlar ve yeniden bütünleşmeyi sağlar. Parantez içinde Kehrer 1998-84. 1. Çocukların dini sosyalleşmesinde ailenin etkisi. Aile toplumun kalbi, temel yapı taşı olarak biyolojik, dini, ekonomik, eğitsel, politik, psikolojik işlevleri üstlenmiş temel sosyal kurumlardandır. Parantez içinde güçlü 205. En küçük toplumsal kurum olmasına karşın din, siyaset, ekonomi ve eğitim konusunda ilk yönlendirici kurumdur. Dini sosyalizasyon ailenin temel işlevlerindendir. Çocukların sosyokültürel kişiliğini etkileyen bilincil sosyal çevre grubudur. Sevgi, saygı, itaat, fedakarlık, paylaşma, yardımlaşma gibi değerlerle birlikte din ailede aynı anda kazanılır. Erikson'a göre, parantez içinde 1984, çocuğun ailede özellikle annenin ilgisi ölçüsünde edindiği temel güven ya da güvensizlik izlenimleri onun Allah'a karşı duyduğu güven duygusunu da etkilemektedir. Bu tecrübeyi yaşamayan çocuk Allah sevgisini hissetmekte ve dolayısıyla dini inanca sahip olmakta güçlük çekecektir. Parantez içinde Uysal 2006. Yapılan araştırmalarda çocuk ve gençlerin aileden edindikleri davranış özellikleri arasında dürüstlük, geleneğe saygı ve dine bağlılık ilk sırada gelen özellikler arasındadır. Onların dini sosyalleşmesinde ve belli bir dini yönelim geliştirmesinde anne babanın dini tutum ve davranışları bir model oluşturmaktadır. Parantez içinde Serkat 2006. Aile kurumu çocukların dini inanç, pratik ve bağlılıklarını sosyalleştirme yoluyla etkilemektedir. Anne baba aynı dine mensup oldukları takdirde kendi dindarlıklarını ve dini kabullerini çocuklarına çoğunlukla aktarabilmektedir. Muhafazakar aileler kendi mezhebi eğilim ve inançları çerçevesinde çocuklarını sosyalleştirmekteler. Keza anne babaya yakın olma duygusu dinden dönme olasılığını da zayıflatmaktadır. Anne baba çocukların genellikle eşlerden biri de diğerinin bazen din tercihini etkilemektedir. Bunların dini tercihler üzerindeki etkileri sempati kavramıyla açıklanmaktadır. İnsanlar dini cemaatlere sevdiklerini mutlu etmek amacıyla da katılabilirler. Parantez içinde Serkat. Ailenin parantez içinde dini merkeze almayı, dini katılım ve bağlılığı içeren dindarlığı çocukların sadece dini sosyalleşmelerini değil, genel sosyalitelerini de etkilemektedir. ABD'de yapılan bir araştırmada dindar aile çocuklarının sosyal kabul ölçümünde daha yüksek puan almaya eğilimli oldukları, makbul olmayan davranışlar konusunda sosyal bakımdan daha kabul edilebilir bir tavır ortaya koydukları tespit edilmiştir. Parantez içinde Argyll 1992. 2. Aile hayatıyla ilgili tarihsel değişimler ve din. Dini davranışın aile hayatının muhtelif dönüm noktalarıyla ilgili boyutları bulunmaktadır. Birçok araştırmada evlilik öncesi cinsel ilişki, çocuk doğurma, aile büyüklüğü ve boşanma gibi bireyin tecrübe ettiği tarihsel değişimlerin insan hayatında dindarlığın çeşitli boyutlarıyla bağlantıları incelenmiştir. Düzenli bir aile hayatının dini davranışlar üzerinde olumlu tesirlere yol açtığı gözlenmiştir. Aile kurma, çocuk yetiştirme ve hayatın doğal akışı içinde yaşanan cinsellik, boşanma gibi bir takım olaylar arasındaki ilişki dinselliği etkilemektedir. Genellikle boşanma ve ayrı yaşama, dini faaliyetleri azalttığı halde evlilik ve çocuk yetiştirme, dine yönelimi arttırmaktadır. Çiftlerin dine düşkünlüğü evlilikteki mutluluk ve uyumu arttırırken, çatışma, aile içi şiddet ve ayrılma riskini azaltmaktadır. Aynı inançtan olan çiftler, farklı inançlı çiftlere göre daha mutlu ve evliliklere boşanma ile sonuçlanma olasılığı daha düşüktür. Eşler arasındaki teolojik mesafenin derecesi, evlilikteki mutsuzluk ve çatışma ile yakından ilişkilidir. Eşlerden birinin fundamentalist ya da cemaatçi olduğu farklı inanç evlilikleri, en yüksek uyumsuzluk ve ayrılma riskine sahiptir. Parantez içinde Serkat. Aileyle ilgili konular içerisinde doğurganlık ve din ilişkisi de önemli bir ağırlığa sahiptir. Birçok surveyde dini inanca sahip olma ile doğurganlık arasında ilişki bulunmuştur. Din ve aile değerleri arasındaki bağlantı nedeniyle dindar kadınların, Müslümanların, Roma Katoliklerinin ve Mormonların daha çok sayıda çocuğa sahip olabilecekleri beklenir. Kadınların artan eğitim düzeyleri ve ekonomik gelişme nedeniyle 20. yüzyılın sonlarına doğru doğurganlık hızla düşüşe geçti. Yine de kiliseye üyeliklerini sürdüren kadınlar, kiliseyle bağlantısı olmayanlara göre daha fazla çocuğa sahipler. Katoliklerin protestanlardan daha fazla çocuklu oluşu gelenekselleşmiş bir bulgudur. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde bazen uyumun sağlandığı, parantez içinde Argyll 1997 ve hatta Katoliklerde doğurganlığın daha az olduğu örnekler görüldü. İnançsızlar en düşük doğurganlık oranlarına ve en az çocuk sahibi olma eğilimine sahip olduğu halde, Mormonlar büyük dini gruplar içinde en yüksek doğurganlık oranına sahiptirler. Parantez içinde Sarkat. 3. Cinsel sapmalar ve din. ABD ve İngiltere'de yapılan diğer bazı araştırmalarda kiliseye devamla evlilik öncesi cinsel ilişki kurmada ya da arayışında negatif ilişki saptanmıştır. Kinsey'in surveylerinde homoseksüellik kiliseye devam edenlerde nispeten daha az sıklıktaydı. Oran özellikle Yahudilerde daha düşük ve Katoliklerde, özellikle de dini pratiği olmayan Katoliklerde daha yüksekti. Parantez içinde Argyll 1975. Davranış sınırlarının tam belirlenemediği durumlarda aile hayatı kaotik bir hale dönüşebilir. Cinsel sapkınlıklar ortaya çıkabilir. Batı'da gittikçe yayılma eğilimi gösteren, Doğu toplumlarında da zaman zaman gündeme gelen ensest, aile içi sapkınlıklardandır. Kız ve erkek çocuklarını etkileyen aile içi cinsel tacizler, Batılı araştırmalarda gizli bir dilek halinde olmaksızın tüm toplumsal sınıflara yayılan, birçok ailede yaşanan bir gerçeklik olarak anlaşılmaya başlandı. Araştırmalar, 18 yaşın altındaki tüm çocukların %5'inin ebeveynlerinden, parantez içinde üvey ebeveynler dahil, biri tarafından tecavüze uğradığını gösteriyor. Ebeveynlerin dışındaki diğer aile üyeleri hesaba katılırsa cinsel taciz oranı daha da yükselir. Bu olayların çoğu erkekler tarafından gerçekleştirilir. Ama bu tümüyle erkeklere özgü bir suç değildir. Oğlan çocuklar neredeyse kızlar kadar sık ensestin kurbanı oluyorlar. Baba oğul ensesti en sık karşılaşılan tür. Ama oğlan çocukların anneler tarafından tecavüze uğramaları da seyrek rastlanan bir durum değil. Parantez içinde Giddens 2010-101. Enseste yol açan birçok faktör ileri sürülebilir. Zararlı ebeveynlerin ve ailedeki diğer yetişkinlerin aşırı derecede alkolik olmaları bir faktör olabilir. Ensest, dini, ahlaki ve toplumsal değerlerini yitirmiş, cinsel davranışlarına standart getirememiş, aile ve toplum dışı tutulması gereken şahısların neden olduğu bir sapkınlıktır. Olayın artış eğilimi göstermesinde artan boşanmalar sonucunda çocukların güvenli olmayan üvey ebeveyn ve kardeşlerle birlikte aile yuvasını paylaşmak zorunda kalmalarının etkisi olabilir. Aile içi ensest geleneksel toplumlarda da görülebilecek bir suçtur. Ancak bazı geleneksel Orta Asya toplumlarında bunun farklı bir türüne daha rastlanmaktadır. Söz konusu toplumlarda genç bir gelinin kendisini yakarak intihar etmesi, kayınpederinin cinsel tacizine maruz kaldığının işaretidir. Halen varlığını nadiren de olsa sürdüren bu fenomen, muhtemelen bir protesto girişiminden ziyade genç kadının tamir edilemez olarak düşündüğü onuru nedeniyle bütünüyle hayattan kopma davranışıdır. 4. Cinselliğe bakış, din ilişkisi. Bir toplumda cinselliğin ilkeleri ve sınırları büyük ölçüde o toplumun benimsediği din, örf, gelenekler ve hukuk sistemi tarafından belirlenir. Tüm topluluklarda ensest ilişkiler yasaklanmıştır. 3 ilahi din içinde meşru addedilen, cinselliğe bile kuşkuyla bakan Hristiyanlık olmuştur. Bu anlayışın belirmesinde ruhbanlığın katkısı büyüktür. Hristiyanlıkta kutsal bakirelik kurumunun ortaya çıkışında ilk günahtan Havva'yı sorumlu tutma inancının veya İsa'yı babasız dünyaya getiren Meryem'in idealize edilmesinin etkisi olabilir. Böylelikle dünyaya zorunlu katlanma eğiliminin ve ona yabancı olma tutumunun bir sonucu olarak bazı mezheplerde zamanla meşru evliliklere karşı bir tavır ortaya çıkmıştır. Tarihsel Hristiyanlık, normal evlilikleri bile ancak dünyaya çocuk getirmek amacıyla meşru kabul ettiği halde, Katoliklikteki ruhbanlığın dışında gündelik hayatta cinselliğin katı kurallara bağlı olmadığı bilinmektedir. Bununla birlikte Hristiyanlar içerisinde ibadetlerini ifa eden, inançlı, dine değer veren ve cemaatçi bağlılıklarını sürdüren genç kadın ve erkeklerin diğerlerine nazaran evlilik öncesi cinsel faaliyetleri daha düşüktür. Zuckerman, parantez içinde 2670, zikrettiğine göre cinsellikle ilgili geniş çaplı bir araştırmada dine bağlı olanlar sadece heteroseksüel evliliğin sınırları dahilindeki cinsel ilişkiyi onaylarken, dinsiz Amerikalıların seksi düşünme olasılıklarının, sapkın cinsel davranışlarının Hristiyanlarınkinden daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 10 yıllarca süren araştırmanın bulgularından, inançlı ve aktif Hristiyanların cinsel açıdan dinsizlerden daha az müsamahakar olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Cinsel müsamahakarlığın, evlilik dışı seksin ya da eşcinsel ilişkilerin kabul görmesinin, kişilerin dini yetişme tarzıyla ve dini kimlikleriyle ya da bunların yokluğuyla doğrudan bağlantılı olma ihtimali çok yüksektir. Batı kültüründe evlilik öncesi bakireliğin bir değer ifade etmesi şöyle dursun, küçümsenen, istenmeyen bir şey olduğuna dair yaygın bir kanı vardır. Oysa araştırmalara bakıldığında bu durumun biraz daha farklı olduğu anlaşılıyor. ABD'de yapılan bir araştırmada 1980'lerde protestanların yoğun faaliyetleri sayesinde ergen beyaz kadınlar arasında bakire kalmayı tercih edenlerin oranında bir artış görülmüştür. Parantez içinde Serkat. Rubin'in bulguları 2. Dünya Savaşı'ndan önce ABD'li kızların çoğu evlilik öncesi cinsel davranışlarını sınırlayarak bakire kaldığı halde erkeklerin böyle bir sınırlama içinde olmadığını gösteriyor. Amerikan cinsellik anlayışında değişim. Lillian Rubin, Amerika'da 1989'da 18-48 yaşları arasındaki 1000 kadar heteroseksüelin cinsel tarihlerini inceledi. Bunu yaparken son 20-30 yılda kadın erkek ilişkilerinde insanı hayrete düşürücü boyutlarda bir değişim olduğunu ortaya koyan kanıtlar elde etti. 40 yaşın üzerindekilerin ilk cinsel deneyimleri daha genç grupların aktardıklarıyla çarpıcı bir tezat oluşturuyordu. Yazar Rubin, yaşlı kuşağın bir mensubu olarak raporuna kendi tanıklığıyla başlıyor. Rubin, 2. Dünya Savaşı sırasında evlendiğinde zamanın bütün kurallarına uyan bakire bir kızmış. Cinsel maceralara açık sınırlar çizme konusunda yalnız değilmiş. Arkadaşlarıyla ortak davranış kodlarını paylaşıyormuş. Müstakbel kocasının da cinsel doğrular ve yanlışlar anlayışı Rubin'inkine uyuyormuş. Rubin, evlilikten önce kızların çoğunlukla bakire olması her iki cins tarafından da önemsenen bir şeydi diyor. Bunu önemseyen çok az sayıdaki kızlar, kendilerinden yararlanmaya çalışan erkekler ve diğer kızlar tarafından kötüleniyordu. Kızların olumlu toplumsal şöhretleri kendilerini kontrol etmeye dayanıyorken, erkeklerinki ise elde ettikleri cinsel zaferlere bağlıydı. Erkeklerin çoğu bu zaferleri o sürtüklerden biriyle çıkarak elde edebiliyordu. Parantez içinde Giddens 15. Türkiye'de üniversiteli gençler arasında bekareti bir değer değil, aksine safsata olarak gören eğilimin düşük olduğu görülmüştür. Bozkurt'un parantez içinde 2075, Uludağ Üniversitesi öğrencilerine yönelttiği kızların evlenmeden önce bekaretlerini korumaları gereksiz eski moda bir laftır iddiasını öğrencilerin çoğunluğu parantez içinde %54,6 reddederken bir kısmı parantez içinde %30 bunu onaylamaktadır. Konuya fakülteler temelinde bakıldığında İlahiyat Fakültesi'nin tüm öğrencileri bu görüşe karşı olduklarını ifade ederken bekaretin gereksizliğine karşı olma konusunda onları sırasıyla tıp parantez içinde %61,54, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi parantez içinde 49,48 ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri izlemektedir. Parantez içinde ilahiyat dışındaki öğrencilerin ekonomik düzeyleri yükseldikçe bekareti gereksiz bulanların oranında bir artış söz konusudur. Bunların en düşük gelir grubunda oranı %14,82 iken bu oran en üst gelir grubunda %52,94'e çıkmaktadır. Öte taraftan Abuzer'in parantez içinde 2010-111 Harran Üniversitesi öğrencilerine uyguladığı ankete katılan öğrencilerin yaklaşık %43'ünün flörtü onayladığı görülmüştür. araştırmada fakülteler arasındaki farklılıklar belirtilmemiştir. Fakat öğrencilerin yaklaşık %75'inin ailelerinin dindar olduğunu belirtmesinden, dindar ailelerden gelen bazı öğrencilerin de flörtü onayladığı anlaşılıyor. D. Siyaset kurumu ve din. Siyasetin anlamı. Türkiye'de de defalarca seyredilen Baba filminin bir sahnesinde Carleone ile siyasete atılmayı düşünen muhatabı arasında geçen bir konuşmada muhatabının finans alanında kalması için finans en güçlü silahtır diye dikkatini çekmek isteyen Carleone'yi muhatabının verdiği cevap onun anlayacağı dildedir. Siyaset tetiği ne zaman çekeceğini bilmektir. Muhyiddin İbn Arabi de siyaset gerçeğini farklı bir örnekle anlatmıştır. Rivayete göre İskenderiye limanına yanaşan gemiden un boşaltmakta olan hamallara yüksekçe yerde duran hamal başı, "Oğlum çuvalı siyasetle tut, evladım çuvalı siyasetle taşı, yavrum çuvalı siyasetle indir, çuvalı siyasetle yerine koy" gibi emirler vermektedir. Bu sahneyi seyreden İbn Arabi hamal başına yaklaşarak "Çuvalı siyasetle indirme, siyasetle taşıma, siyasetle yerine koymanın ne anlama geldiğini" sorar. Hamal başının verdiği cevap, siyaset olgusunun nasıl hayatın ayrılmaz bir yanı olduğunu göstermektedir. Çuvalı siyasetle indirmek, çuvalı patlatmamaktır. Çuval patladıktan sonra dövünmenin bir faydası yoktur. Parantez içinde, Dursun 2008. Siyaseti yukarıda iç ve dış tehlikelere karşı önlem alarak toplumsal düzeni korumak, asayişi temin etmek amacıyla güç ve iktidarın kullanımını düzenleyen toplumsal bir kurum olarak tanımlamıştık. Siyaset, kısaca devletin yönetimi demektir. Siyaset, kurumunun başat organı olarak devletin, din ile irtibat noktalarının daha iyi anlaşılabilmesi için ilgili kavramlara ve tarihsel sürece bakmakta fayda mülahaza etmekteyiz. 1. Otorite, din ve meşruiyet. İktidar, hakikat ilişkisi. Augustinus'a göre hakikate iktidar gücüyle eğitimin baskıcı ve disipline edici gücü sayesinde ancak ulaşılabilir. Eski ahitte Tanrı'nın serkeş seçilmiş kavmini eğitmesi tam da böyle bir disiplina süreciyle olmuştu. İlahi takdirle gelen bir dizi musibet sonucunda kötü eğilimler dizginlenip cezalandırılmıştı. Burada hakiki dini eğilimleri aşılayan iktidardır. Parantez içinde imparatorluğun ve kilisenin koyduğu yasalardan ve diğer yaptırımlardan, parantez içinde cehennem ateşi, ölüm, selamet, itibar, sosyal kurumların, parantez içinde aile, okul, şehir, kilise ve insan bedeninin disipliner faaliyetlerine, parantez içinde oruç, dua, itaat, günah çıkarma uzanan bir iktidar. Zihin dinsel hakikate kendiliğinden ulaşmıyordu. Dinsel hakikati deneyimlemenin koşullarını iktidar yaratıyordu. Parantez içinde Asad 2015-49. Otorite, parantez içinde yetke, İngilizce bir sözcük olan author'ın Türkçe karşılığı yazardır. Otorize ise yetki vermek, onaylamak demektir. Yazarlık ya da bir konuda yetkili olmak bir güce, melekeye, parantez içinde yetenek işaret eder. Meleke, melik, malik, mülk, melek gibi Arapça sözcüklerin tamamında bir güç anlamı vardır. Başkalarını itaate zorlayan yetki, kalite ve statüye sahip olma durumuna otorite denir. Otorite sahibi bir insan, ötekilerin davranışını denetleyebilecek ya da engelleyebilecek güce sahip demektir. Parantez içinde Newman 2013-155. Dolayısıyla güç, otoritede içkindir. Max Weber, gücü direnişine rağmen kendi iradesini uygulama yeteneği olarak tanımlar. Parantez içinde Weber 2012-1-163. Burada sözü edilen güç, fiziksel olmayıp siyasal güç anlamındadır. Buna iktidar gücü de denebilir. İktidar gücü kişilik dışı, hiyerarşik, kural bağımlı, büro merkezi ve kapsayıcıdır. Bir otorite belirli bir hiyerarşiye dayandığı ölçüde meşrudur. Ama otorite meşruluğunu yalnızca hiyerarşik özelliğinden almaz. Otoriteyi meşru kılan hiyerarşik özelliğiyle birlikte aynı zamanda hitap ettiği kesimlerin itaatini de talep ediyor olmasıdır. Parantez içinde Çelebi 2003-173. Peki, insanlar ne zaman ve hangi şartlarda siyasal bir otoritenin varlığını kabul eder ve ona itaat ederler? insanların gönüllü bir biçimde otoriteye itaat etmesinin nedeni onların çıkarlarıyla, otoriteye itaat etmeyi kabul ettiklerinde neler kazanabilecekleri ya da kaybedebileceklerine dair bir kar-zarar hesabıyla yakından ilişkilidir. Bununla birlikte sadece çıkar beklentisiyle değil, sübjektif, parantez içinde duygusal, etik ya da dinsel ve kimliksel nedenlerle de bir siyasal gücün meşruiyetine itaat edilir. Parantez içinde Weber 1.142. Siyasal tercih anlarında insanlar kimliklerine, değerlerine ve özdeşliklerine oy verirler. Fakat kimlikleri çıkarlarıyla örtüşüyorsa mutlaka ona oy vereceklerdir. Parantez içinde Bauman 2018-69. Binaenaleyh, insanların otoriteyle ilişkileri sübjektif olandan soyutlanarak yalnızca çıkar hesaplarına indirgenemez. Kendilerini birçok cihetten güven içinde hisseden bireyler itaat etmeye razı olurlar ve kabul ettikleri, benimsedikleri, adaletine güvendikleri hükümetlerin otoritesine uyarlar. Adil uygulamalarını sağladığı güven duygusu, siyasal meşruluğu belirleyen önemli ölçütlerin başında gelir. Yurttaşların kanun önünde eşitliği, din ve inanç özgürlüğü, eğitimde fırsat eşitliği, hukukun herkese eşit uygulanması, hükümetin karar ve eylemlerinin eleştirilebilir ve kamuya açık olması, yurttaşlara hareket özgürlüklerinin sağlanması ve benzeri uygulamalar bunlara örnektir. Güçlü bir otorite, yurttaşların düşüncelerine uygun bir şekilde yaşayabildikleri, onurlu bir hayat sürebildikleri güvenliği sağlamakla yükümlüdür. Bu güvenlik, hukuki ve askeri güvenliğin yanı sıra yoksulluk, işsizlik, sağlık, iş piyasasının risklerine ve hayatın diğer risklerine karşı devletin belirli bir sınıra kadar yurttaşlarına sağlayacağı sosyal güvenliği kapsar. Parantez içinde Çelebi 177. Yurttaşlarının bahsedilen güvenlik taleplerini karşılamayı garanti eden otorite toplum nezdinde meşruluk kazanır. Bütün bunları yerine getirmeyen politik gücün sırf katı bir kuvvet, zor kaynağı olarak kullanılması yönetmede yetersizliğinin işaretidir. İnsanlar zora bir süre uysalar da bu bıkkınlık verir. Otoriteye baş kaldırmanın hesaplarını yapmaya başlarlar. Gücün toplumda etkisi ancak halkın gönülden benimsemesiyle gerçekleşir. Halkın benimsemediği, desteklemediği bir güç kısa zamanda zayıflayarak meşruiyetini kaybeder. Weber'e göre toplumun kabul edebileceği 3 meşru otorite tipi vardır. Karizmatik, geleneksel ve yasal. Parantez içinde Weber 1.335, Turner 218. Karizmatik otorite. Asıl anlamı tanrı vergisi demek olan karizma, parantez içinde karizma terimi, ilgili kişinin kutsal güçlerle donatılmış olduğunu ima eder. Bu, olağanüstü niteliklerin olduğuna inanılan bir kimsenin siyasal düzenine veya görüşlerine mutlak bağlılığa ve güvene dayanan bir otorite türüdür. Peygamberlerin otoritesi, kahramanlığıyla ünlenen komutanın, dini ya da siyasal liderin otoritesi böyledir. Karizmatik liderlik, kriz dönemlerinde mevcut yöntemlerin bir toplumun karşılaştığı problemleri çözmekte yetersiz kaldığı zamanlarda bir devrimci kimliğinde ortaya çıkar. Karizmatik egemenliğin meşruluğunun temelini liderin sıra dışı nitelikleri ve başarısı oluşturur. Din, karizmatik lidere aynı zamanda bir otorite temeli sağlar. Kitleler karizmatik lidere duydukları güven ölçüsünde onun sözlerini yasa kabul eder ve buna uyarlar. Temel İslami kaynaklar açısından konuya bakıldığında yalnızca peygamberler otoritesini Allah'a dayandırabilir. Allah'tan mesaj alma yetkisine yalnızca peygamberler sahiptir. Onların dışında dini ya da siyasi liderin böyle bir yetkisi yoktur. Allah'tan mesaj aldığını ileri sürenlerin düşünceleri başkalarını değil, sadece kendilerini bağlar. İster dini, isterse siyasi lider olsun, peygamberlerin dışında hiçbir kimsenin otoritesini Allah'a dayandırma yetkisi yoktur. Geleneksel otorite. Öteden beri gelen geleneksel norm ve değerlere uygun olarak yönetimde bulunanların kutsal olduğu inancı, geleneksel otoritenin meşruluğunu sağlar. Burada otoritenin meşruiyetini sağlayan geleneksel norm ve değerlerdir. Geleneksel patrimonyal, parantez içinde saltanatçı bir egemenlik türünde insanlar konumlarını geleneklere ve lider sadakatlerine bağlı olarak elde ederler. Kişisel ve resmi ilişkiler iç içe geçmiştir. Otoritenin sınırları muğlaktır. görevde uzmanlaşma askeri düzeydedir. Rasyonel, hukuki, parantez içinde yasal otorite. Yasal otorite ile kastedilen hukuk devletidir. Burada meşruiyetinin temelini uygun tarzda yapılan ve herkese eşit uygulanan yazılı kanunlar oluşturur. Kanunlar yapılırken geleneksel norm ve değerler de dikkate alınır. İnsanlar, liderlerin konumlarını ancak prosedürlere uygun biçimde, seçimle veya atamayla elde ettiklerinde yönetim hakkına sahip olduğunu düşünürler. Atanarak ya da seçilerek iş başına gelen yöneticiler, kurallara uygun davrandıkları sürece meşrudurlar. Yönetilenler, beğenmedikleri yöneticilerin kendilerine değil, daha ziyade gerçekte akılcı kurallara yani hukuka itaat etmekle yükümlüdürler. Aynı yükümlülük, çağdaş toplumun tüm kuruluşları, siyasal partileri ve üniversiteleri için de geçerlidir. Günümüz ileri sanayi ülkelerinde rasyonel hukuki otorite bir değer ifade ediyorken, gelişmekte olan ülkelerde bazen bu üç otorite tipinin iç içe geçtiği görülür. Weber'e göre modern öncesi toplumlar geleneksel ve karizmatik otoriteyle yönetilmişlerdir. Rasyonel hukuki otorite türünde insanlar konumlarını, bilgileri ve deneyimleri aracılığıyla elde ederler. İtaat herkese eşit olarak uygulanan kurallara bağlıdır. Kişisel ve resmi ilişkiler birbirinden ayrılmıştır. Otoritenin sınırları açık ve nettir. Görevde uzmanlaşma yüksek düzeydedir. Rasyonel hukuki bir sistemde bürokratik memurların resmi görevlerini sevgi, kızgınlık gibi duygulardan ve tamamen kişisel, irrasyonel ve duygusal unsurlardan arındırmaları gerekirken, Weber hiçbir bürokrasinin bu şekilde işlemediğinin bilincindedir. Uygulamada insanlar çoğu kez ideal olanın dışına çıkarak statü ve konumlarını patronaj ilişkiler ağıyla elde ederler. Kurallar çoğu kez keyfi bir biçimde uygulanır ve çoğu kez kişisel ve resmi ilişkiler iç içedir. 2. Devlet ve işlevi. Sosyal bir varlık olarak insan diğer insanlarla bir arada yaşamak zorundadır. İhtiyaçlar konsepti birlikte yaşamanın temelidir. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılarken çıkar çatışmaları yaşarlar. Çıkar çatışmaları ve rekabetler ise bireysel veya ulusal düzeyde her zaman önemli sorunlara yol açabilir. İşte devlet içerideki çıkar çatışmalarından doğacak hak ihlallerini ve dışarıdan gelecek saldırıları önlemek ve dolayısıyla toplumsal güvenliği, düzen ve huzuru sağlamak amacıyla inşa edilmiş bir yönetim aygıtıdır. Sınırları belirli bağımsız bir toprak parçası, bu toprağı koruyan bir egemenlik gücü ve yine bu topraklar üzerinde yaşayan ve otoriteyi meşrulaştıran halk, parantez içinde siyasal topluluğun üyeleri, devlet oluşturur, parantez içinde Çelebi. Buna göre devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde egemen olan, bir yasal sisteme dayanan ve çok sayıda üyeleri bulunan, örgütlenmiş bir yönetme aygıtı olarak tanımlanabilir. Devlet, polis, parlamento, adalet, bürokrasi, memurlar ve hükümetlerden oluşan devasa bir aygıttır. Hükümet ise devleti en üst düzeyde temsil eden bir yönetim kadrosudur. Devlet, hüküm verme ve hükümranlık niteliğini hükümetler aracılığıyla sürdürür. Devlet aygıtının başarısı, yönetim kadrosunun toplumsal bir tabana dayanıyor olmasına bağlıdır. Toplumsal taban ve destek ise devletin toplum üzerinde despotça hakim değil, hadim yani hizmetkar, tahakküm eden değil, hizmet eden bir anlayış içerisinde temel görevlerini ifa etmesiyle ancak sağlanabilir. Halkına hizmetkar olmayan bir devlet bu defa hadim yani yıkıcı bir devlet haline gelebilir. İslami terminolojide öngörülen siyaset bireyin şahsi çıkarına değil topluma hizmet odaklı olandır. Siyasetçilerin kendi bireysel çıkarlarına odaklanmaları durumunda siyaset kurumu güven kaybına uğrar. Siyasetin güven kaybetmesi toplumsal düzenin en önemli dayanaklarından birisinin zayıflaması ve yozlaşması anlamına gelir. Otorite yukarıda geçtiği üzere gücü içkindir. Güç nedeniyle otoritenin kötüye kullanımı, otoriter ve despot yönelimleri ortaya çıkarır. Otoriter ve despot yönetimler, ben sadece görevimi yaptım diyen otoriteryen karakterli kimseler aracılığıyla icraatlarını, parantez içinde Milgram'ın sosyal uyma, itaat deneyinde olduğu gibi, acımasızca uygulamaya koyabilirler. 3. Din-devlet ilişkisi. Geleneksel bir toplumda dini değerler ile devlet iç içe geçmiş bir görünümdeydi. Ancak bu yapı 1789 Fransız devrimini izleyen laiklik uygulamaları ile farklı bir biçim kazandı. Batıdaki laikliğin ortaya çıkışında Hristiyanlığın bazı ilkelerinin insanlar ve devlet üzerine bir baskı unsuru olarak belirmesinin etkisi göz ardı edilemez. Dinin normal insan ilişkileri üzerinde baskı unsuru olması, parantez içinde söz gelimi boşanmayı engellemesi, cinsiyet, din, etnik köken farklılıklarını temel hak ve özgürlüklerden yararlanamama noktasına getirmesi, cinsiyet, etnik köken ayrımcılığını teşvik etmesi ya da bireysel iktidar ve çıkar adına araçsallaştırılması gibi etkenlerin laikliğin kaynağını teşkil ettiği söylenebilir. Kuşkusuz laikliğin entelektüel zemininde 18. yüzyıl aydınlanma düşüncesinin katkısı önemlidir. Bununla birlikte devlet aygıtı aynı zamanda sosyal bir düzenektir. Tüm bürokrasi kadroları çoğunluk itibariyle türdeş bir kültür içinde sosyalleşen kimseler tarafından oluşturulmaktadır. Dolayısıyla aile ve eğitsel kurumlarda bir bütün olarak toplum içinde elde edilen dini değerler, siyasal değerlerin içinde değerlerin de biçimlendiricisi olmaktadır. İnsanların oy verme davranışına varıncaya kadar dini eğilimlerin etkili olduğu bilinmektedir. Sosyal kurumlar üzerindeki belirgin etkisi sebebiyle hakkında bazen yüksek sesle tartışmalar ortaya çıksa da dinin olgusal gerçekliği tüm modern yasalarca kabul edilmiş ve dini düşünce, davranış, ibadet ve eğitim hakkı anayasa maddeleriyle temel hak ve özgürlükler çerçevesinde güvence altına alınmıştır. A. Evrensel din ve devlet. Küçük kabilelerin gittikçe büyüyerek millet haline dönüşmesiyle toplumu iç ve dış saldırılardan korumak, toplumsal birlik ve düzeni sağlamak amacıyla devletler ortaya çıkmıştır. Bu gelişme çoğunlukla dinin yardımıyla sağlanmıştır. Dinler tarihi disiplini açısından ilk dinler bir ulusa ait milli din olarak ortaya çıkmıştır. İsrail milleti kabilelerden başlayarak dinin etkisi altında bir ulusun teşekkülünün belirgin örneğidir. İsrail oğullarının peygamberi Hazreti Musa her ne kadar sonraki dönemlerde evrenselleşme belirtilerine sahip olsa da başlangıçta sadece dini bir lider değil aynı zamanda bir ulus önderiydi. Bütün milli dini cemaatlerde çoğu defa iç içe geçmiş karizmatik krallık, tanrısal misyona sahip krallık, parantez içinde tanrılaşmış krallık ve teokrasi olmak üzere üç egemenlik türü görülebilmekteydi. Parantez içinde Menshing 1994-40. Tanrısal misyonu olan krallık. Tanrısal misyona sahip krallıkta bir kral, yeryüzünde hem adalet ve ahlak için bir model hem de adaletin bekçisidir. Böyle bir kral çoğu defa tanrıların oğlu ya da tanrısallaşmış kral olarak yüceltilmiştir. İlk olarak Helenizm'de doğan hükümdarın tanrılaşması fikri, Antik Babil Krallığı'nda Büyük İskender ve halefleriyle Batı'da Tanrı Horus olarak bilinen Firavun'la Mısır'da tatbik sahası bulmuştur. Bugün Japonya'da hala imparator kültü vardır. Tenno, parantez içinde kutsal imparator, günümüzde de güneş tanrısının oğlu olarak kabul edilir. Parantez içinde Menshing 47. Milli dinden evrensel dine geçildiğinde yeni evrensel değerler ortaya çıkmaktadır. Büyük dini önderler olarak evrensel dinin peygamberleri yeni dünya görüşünü ilan ettiklerinde yerel otorite ile zorunlu olarak mücadeleye girmektedirler. Üç ilahi dinin peygamberi yerel otoritelerle başlangıçta ciddi çatışmalar yaşamıştı. Hazreti Musa, Firavun'un amansız takibatına maruz kalırken devlet tarafından mahkum edilen Hazreti İsa politik bir davada ölümle cezalandırıldı. Her iki örnek, dini önderin zahiren bozgunu ve devlet otoritesinin geçici zaferiyle sonuçlanmış gibi gözükse de, Yahudi ve Hristiyan fikrinin zaferi nihai anlamda engellenememiştir. İslamiyet'in dışında hiçbir yerde devlet henüz kurulmuş olan evrensel dinin bir ifade ve hayat şekli olmamıştır. Yahudilik ve Hristiyanlık, Hazreti Musa ve İsa'dan çok daha sonraki dönemlerde dinin egemen olduğu bir devlete kavuşabilmişti. Hazreti Muhammed, Mekke'de kabilesinin siyasi yapısını, bayramlarını ve geleneklerini tehdit eden düşüncelerini takdim ettiğinde de aynı mücadele kendini göstermişti. O, atalarının mirasına saygı üzerine kurulmuş olan cemaatin temellerini kökünden tehdit eden bir ihtilalci olarak görülmüştü.
Otoriter çevreler sıradan bir insanın sınır tanımadan geleneğe saldırmasına ve dengesiz sosyoekonomik yapılanmayı eleştirmesine çok kızmışlar ve işkence etmeye başlamışlardı. Fakat Hazreti Muhammed milattan sonra 622'de yaptığı hicretle doğduğu şehrin ve kabilesinin dini kanaatlerinden ayrılarak Medine'de yeni bir dünya görüşünün temellerini atmıştı. Dini ihtilalle otoriter kabile yönetimi arasındaki mücadele Hazreti Peygamber'in kendi devlet otoritesini kurmasıyla sonuçlandı. Hazreti Muhammed parantez içinde sallallahu aleyhi ve sellem 632'de vefat ettiği zaman birleşmiş bir Arap topluluğu ve İslam kanunlarına göre yönetilen bir devlet bırakmıştı. Ancak daha sonraki dönemlerde fertle devlet arasında aynı mücadele 922'de Enel Hak diyen Hallacı Mansur ile Bağdat iktidarı örneğinde olduğu gibi daha çok mistik tartışmalardan ya da iktidarın dini ideolojisinin ulema tarafından benimsenmemesinden dolayı İslam devletinin bünyesinde de meydana gelmişti. İktidar ile ulema arasındaki çatışma çok erken yıllarda başlamıştı. Emeviler ve Abbasiler döneminde tasarlanmış din devleti yapısı belirli bir yoruma göre içerik kazandığı için farklı kesimler birbirlerini dini temsil etmemek, dinden çıkmak, hatta dine ihanet etmekle suçlayabilmişlerdi. İslam düşünce tarihinin belki de en akılcı ve liberal olarak vasıflandırılabilecek akımı olan Mutezile mezhebi, devletin resmi din anlayışı statüsünü kazanınca hoşgörüsüzlüğün ve hatta zulmün kaynağı olmuştu. Ahmed bin Hanbel gibi saygın bir mezhep imamı farklı düşündüğü için işkenceye tabi tutulmuştu. Parantez içinde Aydın 2040. Hristiyanlığın devlet tutumu. Başlangıçtan Protestanlığın ortaya çıkışına kadar Hristiyanlıkta birbirinden oldukça farklı devlet tutumlarından söz edilebilir. Hazreti İsa'nın devletten çok az bahsettiği ve ona genellikle ilgisiz kaldığı bilinmektedir. Onun eskatolojik parantez içinde uhrevi konumu dünya işlerine karşı endişe duymasına engel oluyordu. İlgisizliğin nedeni bu dünyadaki bütün şeylerin gelecek sonunun beklenmesine ve yeni tanrısal bir dünyanın kurulmasına bağlı bulunuyordu. İlk Hristiyanlıkta başlangıçta devlete karşı açıkça bir ilgisizlik vardı. Vatanımız göklerdedir. Oradan da kurtarıcıyı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Filiplilere 3:20. Roma devleti Hristiyanların dini inançlarının zıttı olan bir takım şeyleri yapmaya zorladığı zaman bu ilgisizlik devleti reddeden keskin bir düşmanlığa dönüştü. Vahiy devleti bir ejderha şeklinde tasvir ederek onun şeytandan çıktığına imada bulundu. Vahiy 12. Dünya otoritesinin kötü yankılarından taraftarlarını koruyabilmek için Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya, Sezar'ın parantez içinde hükümdarın hakkını Sezar'a verin ilkesi getirildi. Havari Pavlus da tedbirli bir yakınlaşmaya yönelen farklı bir tutum görülmektedir. Pavlus krala hürmeti vurgularken kral da Hristiyan olma şartı aramıyordu. O her türlü devletin Allah'ın hizmetçisi olduğu görüşündeydi. Romalılara 13:1-5. Bununla birlikte devlet ile Hristiyanlığın ayrıldığında ısrar ediyordu. Katolisizm ile birlikte devlete yönelik daha pozitif tutumlar belirmeye başlamıştır. Dünyanın sonunu bekleyiş, ikinci plana geçmiş devletin tanrısal bir kurum olarak tanındığı bir yapı elde edildi. Kilise örgütlenmesi için de devletin Tanrı'nın hakimiyetini kurma aracı görüldüğü bir dönem belirdi. Hegelci bir formülasyonla Tanrı'nın yeryüzündeki yürüyüşü olan devlet metafizik bir anlam kazanmaya başladı. Bu durumda devlete itaat bir Hristiyan görevi oluyordu. Böylece kilise bir bakıma süper devlet haline gelmiş ve ilk zamanların devlet düşmanlığının ve ilgisizliğinin yerine politik bir aktivite yerleşmişti. Devletle ilişkiler büyük ölçüde teokratik bir şekilde bürünmüştü. Sezaropapizm denebilecek din ve devletin işbirliği içinde olduğu bir dönem başlamıştı. Katolisizmin devletin desteğiyle birleşik bir Hristiyan medeniyetinin temellerini atmayı hedeflediği söylenebilir. Reform döneminden beri Katolisizm, medeniyet ve devletin bütün alanlarını belirlemek iddiasından asla vazgeçmedi. Modern Almanya'da Katolik bir parti her zaman merkezi konumdadır. Başlangıçtan beri devlete yönelik bu temel tutumu nedeniyle Katolik Kilisesi, kiliseyi devlete eklemleme çabasını hala sürdürmektedir. İtalyan polis ve İsviçre vatandaşı evlenmemiş gençlerin oluşturduğu muhafız alayı tarafından korunan Vatikan'ın ruhani Katolik bir devlet olarak varlığını sürdürmesi ve dünyaya yayılmış tüm Katolik kiliselerin Vatikan'ın resmi temsilciliğini üstlenmeleri, Katolisizm devlet birlikteliğinin somut bir örneğidir. Buna ilaveten Vatikan, bugün 178 devlet ile diplomatik temsil ilişkisine sahip olarak birçok bölgesel kuruluşlarda temsil edilmektedir. Kilisenin Hristiyan Demokratlar ve benzeri isimlerle birçok Batı ülkesinde bizzat parti kurduğu, parantez içinde Köktaş 1997-68 ya da seçim bölgelerindeki adaylardan kendi taraftarlarını desteklediği herkesin malumudur. Bütün bunlar kilisenin etkisini göstermek kadar kilise liderlerinin hem ulusal hem de uluslararası dönüşümleri etkileyebilecek hassas alanları tespit yeteneğini göstermektedir. Protestanlıkta devlet negatif olarak değerlendirilmez. Din ve kilisenin her birinin hayatın başka yönlerine hitap ettiğine inanılır. Kilisenin görevi dünyevi hakimiyeti sağlamak değil, Hristiyanlığı yaymak ve insanları dindarlaştırmaktır. Luther'e göre dünyevi iktidar, Tanrı tarafından kötüleri cezalandırmak, iyileri korumak üzere tesis edildiği için görevini serbestçe yapmasına imkan vermelidir. Otorite ne kadar kötü ve haksız olursa olsun, kurulu otoriteyi mukavemet edilmesi saçmadır. Dünyevi cemaatin disiplinini ve düzenini sağlamaya yönelik tanrısal misyonu tamamlama ve bireyin Hristiyan hürriyetini sağlaması devletin Hristiyan karakterini oluşturur. Bunun dışında pozitif Hristiyan faaliyetlerinde bulunmak devletin görevi değildir. Bireye Hristiyan olarak yaşama imkanı sunması onun için yeterlidir. Bunlar Lütherciliğin muhafazakar bir politik tutuma sahip olduğunu gösterir. Temelde aynı görüşte olmakla birlikte Calvin olumsuz hükümetler karşısında devrimci bir politik tutum sergilemiştir. Ayrım sonu, sayfa 128.